17. ayrım. Sayfa no 127. Ertesi gün Galina Petrovna kapının zilini çaldı. Kira evde değildi. Leo kapıyı açıp kibar bir tavırla selamladı. Sonra, "Galiba siz benim kaynanamsınız," diye mırıldandı. Galina Petrovna genç adamı süzdü. Öyle olması lazımdı. Leo'nun gülümsemesi kadını yumuşattı. Dayanamayarak o da gülümsedi. Kira gelince Galina Petrovna ağlamaya başladı. Kızına sarılarak kışkırdı. "Kira, yavrum, sevgili çocuğum, Tanrı günahlarımızı affetsin. Çok zor günler geçiriyoruz, çok zor günler. Hüküm vermek bize düşmez. Her şey alt üst oldu. Ama bunun ne ziyanı var? Eğer her şeyi unutup hayatımızı düzene koyabilirsek, Tanrı da bize doğru yolu gösterir. Her şeyimizi kaybettik." Kira'yı bırakıp içi patates unu dolu küçük bir zarf çıkardı. Usulca burnunu pudraladı. "Kira, yolladığın ekmeği yemedik," diye mırıldandı. "Onu sakladım. Senin ihtiyacın olabileceğini düşündüm. Eğer öyleyse ekmeği geri getireceğim. Sadece ince bir dilim kestim. Baban çok açtı." Kira kaşlarını çattı. "İrina, çok fazla konuşuyor. O ekmeğe ihtiyacımız yok anne. Üzülme, ekmeği yiyin." Galina Petrovna, "ikiniz de gelip bizi görmelisiniz," dedi. "Olanları unutalım. Tabii neden evlenmediğinizi. Neyse, bu size ait bir şey. Hiçbir şey 10 yıl öncekine benzemiyor. Bizi ziyaret etmelisiniz. Leo, size Leo diye hitap edebilirim değil mi? Lydia sizinle tanışmayı çok istiyor." Özel dükkanlardan ekmek almak mümkündü. Fakat ekmeğin fiyatını gören Kira tereddüt etti. Leo'ya "tren istasyonuna gidelim," dedi. Tren istasyonları şehrin en ucuz ve en tehlikeli pazarlarıydı. Köylerden yiyecek kaçıran spekülatörler hakkında sert kararlar alınmıştı. Fakat parçalanmış paltolar giyen spekülatörler her türlü tehlikeyi göze alarak vagonların tepesinde veya tamponların üstünde seyahat ediyorlar, çamurdan geçilemeyecek durumdaki köy yollarında yürüyorlar, trenlerdeki bitlere ve tifise aldırmıyorlardı. Şehre gelince de hükümetin takibine uğruyorlardı. Yiyecek maddeleri şehre tozlu çizmeler, bitli paltolar, pis çamaşır denkleri içinde geliyordu. Aç kalmış kent her treni bekliyordu. Posta gelince karanlık sokaklarda kristal şampanya kadehleri ve dantel bluzlara karşılık usulca domuz yağı ve küçük çuvallarda rutubetli un alınıyordu. Kira ile Leo kol kola girerek Nikolaevski istasyonuna gittiler. Saçaklardan süzülen damlalar kaldırımlar ıslatıyordu. Her damlada güneşin pırıltıları vardı. Leo bir köşede durup bir demet menekşe aldı. Bunu Kira'nın omzuna taktı. Kokulu, taze, mort demet genç kadının eski siyah paltosunda bir leke gibi duruyordu. Kira neşeli neşeli gülerek bir buz parçasını su birikintisine itti. Geçenlerin üstüne su çıçladığını görünce de bir kahkaha attı. Tren gelmişti. Onları bir kenara iten kalabalığa karıştılar ve biraz sonra kendilerini epey ileride buldular. Dirsekler karınlarına geliyor, bacaklarına tekmeler iniyordu. Askerler trenden inen yolcuları şüpheli, sessiz sessiz bakışlarla süzüyorlardı. Trenden bir adam atladı. Burnunun biçimi çok tuhaftı. Ucu iyice kalkıktı burnunun. Bu yüzden de iri burun delikleri iki uzun çizgi gibi duruyordu. Kalın dudaklı ağzıyla burnunun arasında dikkati çekecek kadar genişlik vardı. İnerken karnı pelte gibi titredi. Paltosu çok eskiydi. Çizmeleri de bir hayli pis. Askerler adamın kollarına yapıştılar. Üstünü arayacaklardı. Yolcu inlemeye başladı. "Yoldaşlar, kardeşlerim, yanılıyorsunuz. Tanrı da buna şahittir. Ben sadece yoksul bir köylüyüm. Kardeşlerim, ben çok yoksulum. Spekülasyon diye bir şey bilmem. Fakat sorumluluk bilen bir vatandaşım. Size bir şey söyleyeceğim. Beni bırakırsanız size bir şey söyleyeceğim." "Ne söyleyeceksin, namussuz? Oradaki kadını görüyor musunuz? Spekülatördür, biliyorum. Yiyecekleri nereye sakladığını da söyleyeceğim. Onu gördüm." Kuvvetli eller kadını yakaladılar. Zavallının askerlerin pençelerindeki kolları birer kuru kemikti sanki. Başındaki siyah tüylü eski şapkanın altından çıkan kır saçları yüzüne dökülmüştü. Eski bir mozaik iğneyle tutturmuş olduğu şalı içine çökük göğsünü saklamıyordu. Zavallı kadın korkuyla titriyordu. Karanlık ağzındaki 3 sarı dişi göstere göstere inlemeye başladı. "Yoldaşlar, bunu torunum için getirdim. Satacak değildim. Torunum için getirdim. Ne olur beni bırakın yoldaşlar. Torunum iskorpite bir yakalandı. Onun için yemesi lazım. Ne olur yoldaşlar. İskorpit, lütfen." Askerler kadını sürükleyerek götürdüler. Şapkası başından düşmüştü. Fakat askerler durup şapkayı almadılar. Biri siyah tüyün üstüne bastı. Acayip burunlu adam onların uzaklaşmasını seyretti. Kırmızı dudaklı kocaman ağzını açmış gülüyordu. Sonra dönerek Kira'nın kendisine baktığını gördü. Esrarengiz bir tavırla göz kırpıp başıyla çıkış kapısını işaret etti. Adam dışarıya çıkınca Kira ile Leo da onu izlediler. Duruma bir anlam verememişlerdi. Yolcu istasyonunun yanındaki karanlık geçide gelince durup dikkatle etrafına baktı. Sonra tekrar göz kırpıp paltosunu açtı. Eski paltonun astarı pahalı cinsten, yumuşacık kürklendi. Trenlerde bitlerden korunmak için karanfil yağı kullanılıyordu. Lavantanın boğucu kokusu Kira'nın genzini yaktı. Adam kürkün gizli bir cebini açtı. Eli astarın içine kaydı ve bir somun ekmekle bir parça füme domuz eti çıkardı. Gülümseyerek Kira'ya baktı. Fakat sadece dudaklarıyla gülümsüyordu. Kısılmış gözleri ifadesizdi. Gururla, işte yoldaşlar dedi. Ekmek, jambon ve ne isterseniz var. Hem tehlike de yok, biz işimizi biliriz. Kira dayanamayarak koşmaya başladı. Açıklayamadığı bir şeyden kaçıyordu. O anda adeta şuurunu kaybetmişti. Vava Milovsakia telefonda sadece küçük bir parti. Kira şekerim dedi. Cumartesi gecesi saat 10'da diyelim. Sen de Leo Kowalenski'yi getirirsin değil mi? Onunla tanışmayı çok istiyorum. Şey, sadece 15-20 kişi olacak. Ha Kira, bir şey rica edeceğim. Lydia'yı da davet ediyorum. Onun için birini bulabilir misin? Davetlilerin hepsi çift çift gelecekler. Hem bugünlerde erkek bulmak o kadar zor ki. Şey, durumu biliyorsun. Belki sen birini tanırsın diye düşündüm. Kim olursa olsun. Herhangi biri olabilir mi? Bir komünist getirsem kızar mısın? Komünist mi? Aman ne hoş. Yakışıklı mı bari? Tabii tabii, onu getirebilirsin. Dans edeceğiz. Sonra biraz içeceğiz. Evet, yiyecek de var. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Her davetliye bir odun getirmesini söyledim. Evet, adam başına bir tane. Misafir odasını ısıtmak için. Misafir odası çok büyük olduğu için ısıtmamıza imkan olmuyor. Kızmadın ya. Çok iyisin. Cumartesi gecesi görüşürüz. 1923'te Petrograd'da partiler pek seyrekti. Bu Kira'nın ilk partisi olacaktı. Andrei'yi davet etmeye karar verdi. Zaten genç adamı kandırdığına biraz üzülüyordu. Zaman zaman fazla ileri gitmiş olduğunu bile düşünüyordu. Leo, Andrei hakkında her şeyi biliyordu. Halbuki Andrei, Leo ile ilgili hiçbir şey bilmemekteydi. Kira, Leo'ya ondan söz etmişti. Genç adam da buna itirazda bulunmamıştı. Sadece Kira, Andrei'den söz ederken Leo, onu küçük gören bir tavırla gülümsüyor ve zaman zaman komünist erkek arkadaşının nasıl olduğunu soruyordu. Andrei, Kira'nın çevresinden kimseyi tanımıyordu. Bu dedikodu da kulağına gitmemişti. Andrei genç kadına hiç soru sormuyordu. Verdiği sözü de tutmuş ve Kira'nın evine uğramamıştı. Enstitüde buluşuyorlardı. İnsanlıktan, insanların geleceğinden, liderlerden, baleden, tramvaylardan bahsediyorlardı. Aralarında sözsüz bir anlaşma vardı. Bu yüzden de Sovyet Rusya'nın lafını etmiyorlardı. Sanki bir uçurum ikisini ayırıyordu. Fakat ruhları ve elleri bu uçurumu yenecek kadar kuvvetliydi. Andrei'nin yanık yüzündeki çizgiler insana orta çağda yaşamış bir azizi hatırlatıyordu. İnsafsızlık, bağlılık ve aşırı çekingenlik ona Haçlı Seferleri devrinden miras kalmıştı. Kira ona aşktan söz edemezdi. Andrei'nin yanındayken aşkı düşünemiyordu bile. Kira sert bir şekilde azarlanacağından korkmuyordu. Sadece Andrei'nin kayıtsız bir tavır takınmasından çekinmekteydi. Genç kadın durumu daha fazla saklamak istemiyordu. İki erkeğin karşılaşması gerekirdi. Kira bu karşılaşmadan da çekiniyordu. Çünkü erkeklerden birinin babasının idam edilmiş olduğunu unutmuyordu. Diğeri ise GPU üyesiydi. Babanın partisi bu iş için uygundu. İkisi karşılaştıkları zaman Kira onların hareket tarzlarını inceleyebilirdi. Belki sonra Andrei'yi evine çağırırdı. Hele Andrei'nin gerçeği partide öğrenmesi daha da uygun olacaktı. Genç kadın enstitünün kütüphanesinde Andrei ile buluşunca bir burjuva partisi seni korkutur mu diye sordu. Hayır, sen yanımda olup beni korursan korkmam. Tabii beni davet ediyorsan. Seni davet ediyorum. Ben de orada olacağım. Cumartesi gecesi. Lydia ile gideceğiz. İki de erkek olacak. Onlardan biri sensin. Mükemmel. Lydia benden korkmazsa mesele yok. Diğer davetli de Leo Kowalenski. Ya. O zaman adresi bilmiyordum Andrei'yi. Bunu sormadım Kira. Zaten önemli de değil. Saat 9:30'da Moika'daki eve gel. Adresini hatırlıyorum Kira. Benim şey tabii. Vava Milovsakia misafirlerini antrede karşıladı. Genç kız neşeli neşeli gülüyordu. Siyah gözleri ve bukleleri incecik beline taktığı rugan kemer kadar parlaktı. Son Sovyet odasına uyarak omzuna da rogandan yapılmış küçük çiçekler iliştirmişti. Bu çiçekler de gözleri gibi pırıl pırıldı. Misafirler kollarının altında odunlarıyla içeri girdiler. Kolalı beyaz önlük ve kep takmış olan siyah elbiseli, aksi suratlı hizmetçi sessiz sedasız yaklaşıp odunları aldı. Vava, Kira, Lidya diye bağırdı. Geldiğinize çok sevindim. Nasılsınız? Leo ile tanıştırıldığı zaman da gülümsedi. Sizin adınızı çok duydum. Elini genç adamın avucundan çekmemişti. Lidya bile Leo'nun gülümsemesinin etkisinde kalmıştı. Vava'ya gelince iyice şaşırmıştı kız. Nefesini tutarak bir adım geri attı. Sonra usulca Kira'ya baktı. Fakat Kira oralı bile olmadı. Vava Andrei'ye, demek komünistsiniz dedi. Bu çok hoşuma gitti doğrusu. Komünistlerin diğer insanlardan farklı olmadığını her zaman söylerim. Büyük misafir salonu bütün kış ısıtılmamıştı. Şömineyi daha yeni yakmışlardı. Arada sırada dumanlar odaya süzülüyordu. Yeni silinmiş olan aynaları gri bir bulut kaplamıştı. Tozları biraz önce alınmış masalara sıra sıra değersiz biblolar dizilmişti. Misafirler için hazırlanmış olan odanın ağır havasını ıslak odunlardan çıkan pis koku bozuyordu. Misafirler köşelerde büzülmüşlerdi. Eski şallarına ve kazaklarına rağmen titreyip duruyorlardı. En iyi eski elbiselerini giymiş gençler, utangaçlıklarını belli etmemek için kayıtsız tavırlar takınmaya çalışmaktaydılar. Koltuk altlarındaki delikleri göstermemek için kollarını vücutlarına yapıştırmışlardı. Kimi de pantolonunun havu dökülmüş dizlerini saklamak için dirseklerini bacaklarına dayamış oturuyordu. Eskimiş fötür çizmeleri saklamak için ayaklar koltukların altına sokulmuştu. Hiç yeri yokken gülümsüyor ve her şeye yüksek sesle gülüyorlardı. Aslında hepsi çekiniyordu ve rahat eden de yoktu. Neşelenmeyi çoktan unutmuşlardı. Bunu hatırlamak onlara bir suç gibi geliyordu. Şömineye hasretle bakıyor ve ateşin yakınındaki yerleri kapmaya çekiniyorlardı. Herkes üşüyordu ve herkes neşelenmeyi istiyordu. Gürültüsü, neşesi normal görünen tek insan Viktor'du. Genç adam gruptan gruba gidiyor, beyaz dişlerini göstererek gülüyor ve tatlı sesiyle şakalar yapıyordu. Bu tarafa leydiler ve centilmenler, şu güzel ateşin yanına gelin, biraz sonra ısınacağız. Ah sevgili kuzenlerim Kira ve Lidya, sizi gördüğüme memnun oldum. Yoldaş Taganov, çok memnun oldum. Lidya sevgilim, şu koltuğa otur, bunu senin için ayırdım. Rita, sen de bana Smirnov'un romandaki kadın kahramanı hatırlatıyorsun. Okudun mu? Çok iyi bir eser. Edebiyat eski kalıplarından kurtuldu. Yeni bir kadın, geleceğin hür kadını. Yoldaş Taganov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin her tarafından elektriklendirilmesi insanlık tarihinin en büyük başarısı olacak. Tabii kaynaklarımızdan elde edilecek elektriğin her vatandaşa düşen miktarı. Vava, bu rugan çiçekler çok şık ve son derece moda. Duyduğuma göre Paris'in en meşhur terzisi. Seninle aynı kanaatteyim Boris. Yükselen proletaryanın pratik felsefesi karşısında Schopenhauer'un bedbinliğinin modası geçti. Siyasi fikirlerimiz ne olursa olsun hepimiz ileride idareyi proletaryanın alacağını kabul etmeliyiz. Kendinden emin bir tavır takınan Viktor ev sahipliğini de üstüne almıştı. Salonda dolaşan babanın siyah gözleri ikide bir genç adama takılıyordu. Hayranlık ve gururla Viktor'a bakan genç kız onun ev sahipliği yapmasından memnundu. Vava kapı çaldıkça antreye koşuyor ve üşüyen ellerini ovuşturup elbiselerinin akmış dikişlerini gizlemeye çalışarak mahcup mahcup gülümseyen çiftlere dönüyordu. Asık suratlı hizmetçi kadın da sanki yemek getirirmiş gibi odunlarla odaya girip bunları şöminenin yanına diziyordu. Tütün tiröstünde dosyaya katibi olan Kolya Simiatkin güler yüzlü tombil bir gençti. Bir ara şey diye kekeledi. Korkarım gelecek ay bizim bürodaki memurlardan bir kısmını çıkaracaklarmış. Azaltma varmış. Herkes bundan bahsediyor. Belki bu sefer beni kovarlar. Belki de kovmazlar. İnsanın ne de olsa rahatı kaçıyor. Altın çerçeveli kelebek gözlük takmış olan uzun boylu bir adam, aç bir filozofinkine benzeyen derin bakışlı gözlerini Simiatkin'e dikerek kasvetli bir tavırla mırıldandı. Arşivde çok iyi bir işim var. Aşağı yukarı her hafta ekmek alıyorum. Yalnız korkarım işimi elimden almak isteyen bir kadın var. Bir komünistin metresi ve... Biri adamı dürtüp yanında sigara içen Andrei'yi işaret etti. Uzun boylu adam öksürerek endişesini gizlemeye çalıştı. Salonda tek sigara içen kadın Rita Exler'di. Kadın bir kanepeye yatmış ve ayaklarını da koltuğun kenarından sallandırmıştı. Etekleri dizlerin üstüne kadar sıyrılmıştı. Kızıl rengi kakülü açık yeşil gözlerin üstüne düşüyordu. Boyalı dudaklarının arasına tıkıştırmış olduğu sigarayı küstah bir savurla içmekteydi. Kadın hakkında birçok şey söyleniyordu. Kızıl Ordu kumandanlarından biriyle evlenmiş ve adamı 2 ay sonra boşamıştı. Aslında çirkindi ama kadın çirkinliğini maharetle ve küstahça kullanmasını biliyordu. Bu yüzden en güzel kızlar bile onun rekabetinden korkuyorlardı. Rita tembel tembel gerinerek o yumuşak sesiyle çok komik bir şey duydum dedi. Bir erkek arkadaşım Berlin'den mektup yazmış. Bütün gözler heyecan ve saygıyla kadına döndü. Arkadaşım Berlin'de bütün gece açık olan kahveler olduğunu yazıyor. Bütün gece. Ne hoş değil mi? Bunlara Nachtlokal diyorlarmış. Çok meşhur ve eğlenceli bir Nachtlokal'de tanınmış bir dansöz olan Ricky Ray çırılçıplak 16 kızla dans etmiş. Hem kadın gerçekten çırılçıplakmış. Bu yüzden kendisini tutuklamışlar. Ertesi gece kadın 16 kızla bir askeri numaraya çıkmış. Hepsi şifon pantolonlar ve büyük kürk kalpaklar giyip çıplak göğüslerine de 2 sırma takmışlar. Bu sefer herkes onların giyinik olduğuna karar vermiş. Ne hoş değil mi? Şaşkın şaşkın kendisini dinleyenlere bakarak güldü. Fakat gözleri Leo'daydı. Genç adam kapıdan içeriye gireli beri Rita gözlerini ondan alamamıştı. Leo da alaylı alaylı ona bakarak kadının hislerini anladığını belirtmişti. Bu bakışta Rita'yı hem küçülten hem de tahrik eden bir yan vardı. Bir köşede somurtup oturan soluk yüzlü kız ayaklarını ve kalın fötür çizmelerini saklamaya çalışarak "Avrupa'da karne yokmuş" diye söze başladı. Bu sözlerine kendisi de şaşırmış gibi önüne bakıyordu. "Öyle söylüyorlar. Orada karne, kooperatif gibi şeyler yokmuş. Canınız istediği zaman bir dükkana gidip patates, ekmek, hatta şeker bile alabiliyormuşsunuz. Ben buna inanmadım. Avrupa'da bir ticaret sendikasının emri olmadan elbise alınabiliyormuş. Öyle diyorlar." Altın çerçeveli kelebek gözlüğü olan filozof, "Bizim geleceğimiz yok," dedi. "Maddeyi takip ederken geleceğimizi kaybettik. Rusya'nın kaderi maneviyata bağlıydı. Kutsal Rusya tanrısını ve ruhunu kaybetti." Zavallı Mitya Vesiolkin'in başına gelenleri duydun mu? Bir tramvaydan atlamaya kalkmış. Tekerleklerin altına düşmüş. Yine de talihi varmış. Sadece bir eli kesilmiş. Viktor etrafındakileri süzdü. Batının artık gizli bir anlamı kalmadı. Eski uygarlık çökmek üzere. Eski usullere dayanarak yeni işler başarmaya kalkışılıyor. Bu da artık kimseyi tatmin etmiyor tabii. Biz belki sıkıntı çekeceğiz ama yeni bir şey yaratıyoruz. Gelecek bizimle beraberdir. Soluk suratlı kız soğuk aldım diye şikayet etti. Annem şoson alabilmek için sendikadan bir kağıt aldı. Fakat şosonların hiçbiri ayağıma uymadı. Sıramızı kaybettik. Şimdi 3 ay daha beklememiz lazım. Halbuki ben soğuk aldım. Vera Borodina'nın primusu yüzüne patlamış. Kadın kör olmuş. Yüzünü görsen savaştan çıkmış sanırsın. Kolya Amiatkin biraz gururla "Ben özel bir dükkandan bir çift lastik aldım" diye lafa karıştı. "Korkarım biraz acele etmişim, indirim olursa." "Baba, şömineye odun atabilir miyim? Burası hala soğuk." Lydia içini çekti. Ne yazık ki bugünlerde ruhu aydınlatacak bir şey yok. İnsanlar imanı unuttu. "Geçen ay dairede işçi azaltması yaptılar. Neyse bana ilişmediler. Benim sosyal görevlerim var. Her gece 1 saat okuma yazma bilmeyenlere ders veriyorum. Kulüp bana bu görevi verdi. Sonra benim dürüst ve çalışkan bir yoldaş olduğumu da biliyorlar." Kolya Simiatkin yine dayanamadı. "Ben bizim kulübün kütüphanesinde de çalışıyorum. Sekreter yardımcısıyım. Haftada 3 gecemi alıyor. Ücret de vermiyorlar. Fakat geçen çıkarmada böylece anlattım. Ama bu sefer korkarım ya ben ya da arkadaşım gidecek. Arkadaşım 2 kütüphanenin sekreter yardımcısı." Soluk yüzlü kız, "Bu sefer işçi azaltmasına giderlerse kocaları veya karıları çalışan memurları işten çıkaracaklar," dedi. "Halbuki ben evliyim. Hem Mişa'nın erzak tröstündeki işi çok iyi. Onun için korkarım boşanacağız. Ama bu pek önemli değil. Yine bir arada yaşayabiliriz. Bunu yapan çok." Viktor kaşlarını kaldırdı. "Benim mesleğim topluma olan borcumdur. Büyük Cumhuriyetimizin en fazla mühendislere ihtiyacı var. Onun için kendime meslek olarak mühendisliği seçtim." Andre'nin duyup duymadığını anlamak için sömineye doğru baktı. Leo, "Ben felsefe okuyorum," dedi. "Çünkü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği proletaryasının buna hiç ihtiyacı yok." Tatsız bir sessizlik oldu. Andrei birdenbire konuştu. "Bazı filozofların Sovyetler Birliği proletaryasına ihtiyacı olabilir." Leo oralı olmadı. "Belki. Belki de ben Avrupa'ya kaçarım. Halkı en fazla istismar eden bir milyonerin yanında çalışırım. Adamın güzel karısıyla da gönül eğlendiririm." Viktor, "Buna şüphem yok," diye söylendi. "Bu işi başarırsın." Baba telaşla atıldı. "Bana kalırsa burası hala soğuk. Onun için biraz dans edelim. Lydia, şekerim." Kandırmak ister gibi Lydia'ya baktı. Lydia çaresiz içini çekerek kalktı, piyanonun taburesine oturdu. Salondakilerin içinde tek müzik bilen oydu. Kızcağız ender verilen partilerin hepsine çağrılmasından şüphe ediyordu. Buz gibi olan parmaklarını ovuşturarak kararlı bir tavırla tuşlara bastı ve John Gray'i çalmaya başladı.